Ülfet. Gül suyu isen, mekanın nurlu çehrelerdir. Necaset isen, her yerde sıkıntısın. Koku satanların vitrinlerine bak. Her cinsi kendi cinsiyle güzelleştirirler. Dürüst ve pak ruhların kirli ve necis ruhlardan ayrılması için Cenab-ı Hak kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Düşüncen gül ise sen de bir gül bahçesindesin. Hazreti Mevlana. Ülfet. Bu alemdeki zıtlıkların birbirlerini tamamlayarak ortaya çıkardıkları tablonun hakim vasıflarından biri de ülfet, anlaşma, uyuşma ve ahenktir. Bunun küçük mikyasta bozulması anarşi, kainat çapında bozulması ise kıyamettir. Canlı ve cansız varlıkların müşterek sıfatlarına mukabil, aralarında farklılık ve zıtlıkların bulunması da ilahi tayine dayanan bir keyfiyettir. Bu gözle bakıldığında zıt kutuplar fiziki alemde elektrik gibi birbirlerini çektikleri halde canlılar aleminde tam tersine bir mahiyet arz ederler. Yani ruh sahibi olan varlıklar zıtlarıyla değil, benzerleriyle ülfet edip bütünleşmek isterler. Varlığın aslının tek olmasından doğan aynileşme temayülü, bu alemde vahdete doğru kuvvet akışının bir tezahürüdür. Ancak cansızlar aleminde zıtların birbirine celp edilip çekilmesine mukabil, canlılar aleminde bu durumun tersine tecelli etmesi, canlılardaki benlik, enaniyet, egoizm duygusundan doğar. Gerçekten ruh sahibi her canlı varlıkta en hakim temayüllerden biri de benlik ve egoizmdir. Bunun canlılar aleminde zirve noktası da insandır. Dolayısıyla ruhu tasfiye ede ede Allah'a ulaşma yolunda insanın en zor ve en son bertaraf edebildiği nefsani duygu, benlikten kaynaklanan riyaset ve siyaset ihtirasıdır. Ademoğlunda zirveleşen benlik ve ona bağlı muhabbet ve husumet tezahürleri tahlil edildiğinde görülür ki, herkes benzerlikler nispetinde muhabbete, zıtlıklar derecesinde de husumete yönelik bir ömür sürer. Bu ise insanın sadece kendisini sevdiği gerçeğini gösterir. Kişinin kendisine benzediği nispette başkalarına meftun olması bundandır. Nitekim Yakup aleyhisselam, Hazreti Yusuf'ta kendi varlığını ve bu varlığa ait hususiyetleri müşahede etmiş, ruhu gayri insiyaki Yusuf'a müncezip olmuştur. Zira benzerlik, varlıklar arasında muhabbetin temel sebeplerinden biridir. Bu keyfiyet, ruh sahibi olan varlıklara o derece hakimdir ki, hayvanlar arasında bile müşahede edildiğinden, halk arasında bir darb-ı mesel halinde şöyle anlatılır. Bir bülbüle öt demişler, ötmemiş. Öt demişler, ötmemiş. Nihayet seni altın bir kafese kapatırız. Lakin yanına da bir karga koyarız tehdidinde bulunmuşlar. Bülbül kafesin altın olmasına mukabil karga ile beraber bulunma ızdırabından korkarak ötmeye başlamış. Bu darb-ı mesel ile halk, bizim yukarıdan beri derin ve şumullü bir surette anlatmak istediğimiz gerçeği çok güzel ve basitçe ifade eder. Lakin bundan daha güzelini Mesnevi'nin bir hikayesinde müşahede etmekteyiz. Hazreti Mevlana kaddesallahu sırruh, fıtrattaki bu hikmeti hikayesinde temsil olarak şu şekilde anlatmaktadır. Avcının biri, yakaladığı ceylanı öküz ve eşeklerle dolu bir ahıra hapsetmişti. Ceylan ahırda şaşkınlık ve korku içinde bir taraftan diğer tarafa kaçıyordu. Avcı akşamüstü gelerek hayvanların önüne saman döktü. Eşekler ve öküzler büyük bir iştahla kapışarak yemeye başladılar. Ceylan ise kah ürktü, kah bu samanlardan çıkan toz ve topraktan acıyan gözlerini ovaladı. Böylece o karnı misk kokulu o zarif hayvan ahırda işkence altında kalmıştı. Eşeğin biri alay ederek yanındaki diğer eşeklere dedi ki, "Susun, bu padişahların ve beylerin huyunda bir hayvandır." Bir başka eşek de şöyle dedi, "O halde bu hayvan nezaket ile padişahın tahtına çıkıp yaslansın." Durumu seyreden başka bir eşek, Ceylan'ı saman yemeye çağırdı. Ceylan, "Hayır, hiç iştahım yok," dedi. Eşek cevap verdi, "Biliyorum ki nazlanıyorsun." Ceylan bu sözlere karşı, "Ben çemenler, akan berrak sular arasında bağ ve bahçelerde gezerdim. İlahi nakışları seyrederdim. Kaza ve kader beni bu azaba düşürmüşse, nasıl olur da birdenbire halet-i ruhiyem değişebilir? Ben sümbülü, laleyi, reyhanı bile naz ile koklaya koklaya yerdim. Tabiattaki ilahi kudret akışlarının ahengini hayran hayran seyrederdim. Ve bu hayranlığı yudumlarken de avcılar bizleri su başlarında gönlümüz ve gözlerimiz yaşlarla doluyken avlarlar. Ve bu hayranlığı yudumlarken de avcılar bizleri su başlarında gönlümüz ve gözlerimiz yaşlarla doluyken avlarlar," dedi. Bir eşek cevap verdi, "Söylen bakalım, nasılsa gurbette yalan söylemesi kolaydır." Ceylan cevap verdi, "Benim karnımdan çıkan misk kokusu sözlerime şahittir. O misk ve amber neşreder. Sizlerin ise haliniz meydanda. Bu sözler elbette size yalan gelir. Sizin aranızda hakikaten garip, bikes ve biçare kaldım." Hazreti Mevlana kaddesallahu sırru, insan müfekkiresinin kavramakta güçlük çektiği mücerret hakikatleri basit ve müşahhas hikayeler içinde sunar. Nitekim bu hikayede de zıtların birbirleriyle imtizacının mümkün olmadığını ifade için yaratılışları birbirine zıt hayvanlardan misal vermiştir. Ceylanlar yemesi, içmesi, teneffüsü, bedii duyguları ve zarafetleriyle en hassas hayvanlardır. Avcılar yeşillikler arasındaki akarsuların kenarlarında bir neyzene ney üfletirler. O muhrik namelerin etrafına civardaki ceylanlar toplanır. Gözleri ve gönülleri yaşlarla dolduğu anda zalim avcılar onları tuzağa düşürüp avlarlar. Karnından çıkan misk kokusundan, derisinden ve etinden ötürü o zarif ve hassas duygulu hayvanları ölüme mahkum ederler. Eşek ve öküzler ise sesleriyle gabi, çirkin, duyguları ile büyük bir nefsaniyet içinde yaşayan hayvanlardır. Hazreti Mevlana hikayesinde zıtlarla bir arada bulunmanın acı ızdırabını bu misalle izah ettikten sonra Mesnevisindeki hikmetli beyitlerinde bu zıtlığın elemini şu şekilde ifadelendirir. "Her kimi ki kendi zıttıyla bir arada korlar, bu o kimse için ölüm azabıdır. Hakka yakın kişi bu beden yüzünden azap içindedir. Çünkü onun ruh kuşu, kendi cinsinin gayri olan nefsaniyetle bir araya bağlanmıştır. Ruh, kuşlar arasında bülbül gibidir. İnsanın tabiatındaki kötü huylar ise kargalara benzer. O bülbül kargalardan ve baykuşlardan yaralanır. Bir arada olmaktan dolayı ızdırap duyar. Ruh bülbülü, o hodgam nefs kargaları ve kem gözlü nefs baykuşları arasında inim inim inlemektedir." Ayet-i kerimede "ruhumdan üfürdüğüm zaman" El-Hicr 29 buyurulmaktadır. Ruh bu beden kafesine Rabbinden gelmiştir. Bu gelişin keyfiyeti beşer idrakine meçhuldür. İnsanın şuur altında geldiği alemin hasreti ve temayülü vardır. Beden hapishanesi içinde mahpustur. dünyada geldiği ruhlar aleminin gurbet ıstırabıyla yoğrulmaktadır. Bu gurbet ve ıstırabı vasılı ilallah oluncaya kadar devam eder. O ana kadar hep nefs engeliyle karşı karşıyadır. Evlat, mal, mevki ve makamlar elde etmek ve bunları nefsin arzularına göre yönlendirmek, bu dünyanın avuntusu, aldatıcı oyuncaklarından ibarettir. İnsan nefsani temayülleriyle kendine bir hayal dünyası kurar. Onunla avunur. Binbir endişe ve vesvese içinde ömrünü tüketir. Ruhun nefse göre bedendeki haliyle ceylanın eşekler ahırındaki durumu aynıdır. Ceylan yabancıların yanında nasıl garip ise, ruh da bu cesette zor günlerin garipliği ve imtihanı içindedir. Ruhun diğergamlığı nefsin hodgamlığından rahatsızdır. Bu iki zıt insanın dünyasında müşterek bir şekilde hayatiyetlerini, canlılıklarını birbirleriyle mücadele halinde devam ettirirler. Bu hikayeyi başka bir gönül penceresinden seyrettiğimiz zaman da zarif ve yüksek yaratılışlı kamil insanların cahil ve küstahlar içinde ölüm azabından daha ağır bir ızdırap ile karşı karşıya olduklarını görürüz. Bu ızdıraba en çok peygamberler, sonra da onların yolunu takip edenler düçar olmuşlardır. Zaman zaman nadanlar arasında garip ve bikes yaşamışlardır. Putperestlere tevhid sancağını açan Hazreti İbrahim aleyhisselam büyük bir ateşin içine atılmıştır. Yusuf aleyhisselam kardeşleri arasında dahi büyük bir yalnızlığa itilmiş ve kendi vatanının dışında iftiralara maruz kalarak zindanda bir müddet garip bir şekilde yaşamaya mecbur olmuştur. Zorba bir kavmin karşısında İsrailoğulları Hazreti Musa'yı yalnız bırakmış. "Ey Musa, sen Rabbinle beraber savaşa git. Harbet ve kazan. Ondan sonra biz senin ardından geliriz." demişlerdir. Yine mazlum peygamber Zekeriya aleyhisselam, azgın Beni İsrail kavmi tarafından testereyle ikiye bölünmüş, oğlu Yahya aleyhisselam da gaddarane bir şekilde şehit edilmiştir. Hazreti Mesih, hırsızlarla beraber muhakeme edilmiştir. Kainatın fahri ebedisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Taif'te bedbahtlar tarafından taşlanmıştır. Benzeri misaller daha çok çoğaltılabilir. Onlar bu hale kendilerine tarafı ilahiden verilen yüce bir sabırla tahammül göstermişler ve böylece makamları âli olmuştur. Bazen de Cenab-ı Hak salihleri vikaye için onları hıfzına almıştır. Ashab-ı Kehf bedbaht bir topluluk içinde bulunduklarından dolayı mağarada muhafaza altına alınıp uyutulmuşlar ve zalimlerin şerlerinden korunmuşlardır. Çünkü gafiller arasında bulunmaktansa uyumak daha evladır. Bu yüzden Ashab-ı Kehf ancak salih bir toplum geldiği zaman uyandırılmışlardır. Hazreti Mevlana kaddesallahu sırruh, arifleri bülbüle teşbih ederek kötü ruhlu insanlarla ülfetlerinin mümkün olamayacağını şöyle ifade eder. Bülbüllerin yeri çayır, çimen ve gülistanlardır. Teressübat böceklerinin vatanı aslileri ise necaset ve taaffün iklimleridir. Âlemde cinsler ve onların bulundukları ortamlar arasında daimi bir cazibe vardır. Bülbül, çayır ve çimenlerden ve bir musiki gibi akan pınarlardan hoşlanırken, teressübat böceği fıtratındakiler ise necasetten, yani ahlaksızlıktan, fesat ve nifaktan zevk alırlar. Bu hali güzel bir gonca hal lisanıyla teressübat böceğine şöyle seslenerek ifade eder. Ey necaset böceği! Gül bahçesinden kaçıyorsun. Ama senin bu nefretin gülistanın kemaline delalet eder. Bu farik hususiyetler hayır ve şer arasındaki ilahi bir muvazenenin neticesidir. İşte Ehlullah hazaratı cinsler arasındaki bu cazibe dengesini ezeli aşk ve aşinalık olarak vasıflandırır ve mükerrem yaratılan, ancak sonra da esveli safiline düşen insanın asli dengesine ulaşmasını temine gayret sarf ederler. binbir iptila, çile, elem ve keder feryatlarıyla dolu dünya hayatında ebediyet kapılarını aralayacak olan muvaffakiyet sürurları, ancak kamil ve arif birer şahsiyet olan salihlerle beraber bulunmakla elde edilebilir. Ebedi aleme ait olan ruhun istidadı böylece inkişaf ederek fani aleme ait olan nefsin ızdırabından kendini kurtarabilir. Bunun için gönlü gafiller meclisinden muhafaza etmek zaruridir. Hz. Mevlana Kaddesallahu sırru bu hakikati izah sadedinde şöyle buyurur. Kuş ancak kendi cinsiyle uçar. Kendi cinsinden olmayanlarla görüşmek adeta mezara girmek gibidir. Her cins kendi cinsini çekerken zarif bir ceylan eşek ve öküzlerin içinde nasıl yaşayabilir? Bütün beraberlikler müşterek dünyaların müşterek fikir ve anlayışları çerçevesinde tahakkuk eder. Birbirine zıt alemlerde yaşayanlar mecburi olarak bile bir araya gelseler ölümden daha acı ızdıraplar içinde kıvranırlar. Nitekim ayet-i kerimede buyrulur. İyiler iyiler için, kötüler de kötüler içindir. En-Nur 26. İmam Gazali Hazretleri bu gerçeği ifade etmek üzere sadece hastalıkların ve mikropların değil, hallerin, ahlak ve huyların da sirayetine işaret etmekte, iyilerle beraber olana iyilik, kötülerle beraber olana da kötülük yansıyacağını belirtmektedir. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur. İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla demirci dükkanında körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın. Halk ağzında darbı mesel haline gelen kör ile yatan şaşı kalkar ifadesi bu hakikati beyan eder. Çünkü enerjik karakterlerde sirayet özelliği vardır. Ya Rabbi, bu alemde bizleri hikmet ve esrar hazineleri olan kullarınla beraber eyle. Biz aciz kullarını onlarla haşret. Amin. Bir ana kaybettik. Anne hakkına dikkat et. Onu başında taşı. Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. Hazreti Mevlana. Bizleri bir müddet karnında, sonra kollarında, ölünceye kadar da kalplerinde taşıyan gerçek annelere sevgi ve saygı hususunda onlara denk olacak başka bir varlık yaratılmamıştır. Böyle saliha anneler ömürlük bir dua ve teşekküre layıktırlar. Bir ana kaybettik. Her canlı varlığın başlangıcındaki müşterek vasfı aciz içinde dünyaya gelmesidir. Bu sebepledir ki onlar bu acizlikten çıkıp olgunluğa doğru bir yol alabilmeleri için merhamet ve şefkate muhtaçtırlar. Bir ağaç fidanından insan yavrusuna kadar bütün canlıların durumu aynıdır. Şefkat ve merhamet en güzel bir şekilde anaların gönlünde yerini bulur. İnsandaki analık hususiyeti hiçbir mahlukatın analık mefhumuyla mukayese edilemeyecek derecede üstündür. Çünkü insan yavrusunun yalnız fiziki varlığına değil, aynı zamanda ruhuna sunulacak ilk gıda da anada tezahür eder. O ana ki, kainatın Rabbine en yakın olmak istidadıyla mücehhez olan insanı doğurmaktadır. Peygamberlerden en aciz fertlere kadar beşer olan her varlık hem fiziki hem de manevi olarak ilk gıdasını anadan alır. Analar, yaratıcının ilahi merhametinden en fazla nasip almış varlıklardır. Ancak analık mefhumu tek başına numarasız bir gözlük gibidir. Bir akrep bile yavrularını sırtında taşırken, doğurduğu çocuğunu herhangi bir saikle götürüp bir parka bırakan, vicdanını yitirmiş ana da anadır, sakat doğmuş bir evladını yaşadığı müddetçe şefkat ve merhametiyle kuşatıp üzerine titreyerek koruyan ana da anadır. Hanımların saadet saltanatı, faziletli birer anne olmalarıyla başlamaktadır. Bilhassa cennet annelerin ayakları altındadır. Hadis-i şerifi anneler hakkında en yüksek bir şehadet-i Muhammediyedir. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, arifler ve ehlullah, ana ve babadan bilhassa anneye ait hürmetin en şerefli örneklerini vermişlerdir. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, süt anneleri Halimetü Sadiye radıyallahu anhayı ziyaret eder, cübbesini yere serip onu üzerine oturturdu. Süt anneleri içeri dışarı girip çıkarken ayağa kalkar, saygı durumuna geçerdi. Büyük Veli İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, Bağdat zindanlarında zulmün acı kırbaçları altında adeta erirken, "Aman bu halimi anneciğim duymasın, mahvolur. Ben onun üzüntüsüne dayanamam." diyerek bir anne muhabbetinin müşahhas misalini vermiştir. Maneviyat yolunun ulularından ve yüce mürşitlerinden Şah-ı Nakşibend Muhammed Bahaüddin Buhari Hazretlerinin bir vasiyet niteliğindeki öğüdü, ulvi bir gerçeği gözler önüne sermektedir. Hazreti Pir buyuruyor ki, "Bizim kabrimizi ziyarete gelenler, önce validemizin kabrini ziyaret etsinler." Nitekim bugün de Şah-ı Nakşibend'in kabrini ziyarete gidenler, önce annesinin kabrini ziyaret etmektedirler. Abdurrahman Cami kaddesallahu sırru, "Ben annemi nasıl sevmem ki? O beni bir müddet cisminde, uzun bir zaman kucağında, ölünceye kadar da kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır. Ona hürmetsizlik göstermekten daha kötü bir şey bilmiyorum." demiştir. Çok açık bir hakikattir ki, faziletli anneler gönüllerde en yüksek bir hürmet, pek derin ve ince bir muhabbet mevkiini işgal etmektedirler. Babaların yorgunluk hallerini, çocukların usandırıcı hıçkırıklarını eritecek sabır ve fazilet cevheri sadece anne kalbidir. Anne, ilahi kudretle genişletilmiş bir rahmet kucağıdır. Yuvaların saadet iklimi annenin tebessümü ile başlar. Yavruların her türlü sıkıntıları onların şefkatli nazarları ile zahil olur. Evlatlara hayat ve saadet namelerini aksettirecek, ana kalbinden daha ince, daha derin ve daha duygulu bir mekan var mıdır? Nitekim anne kalbinin sıcaklığına olan hasreti Necip Fazıl'ın şu mısraları ne güzel ifade eder. "Ağlayın, su yükselsin. Belki kurtulur gemi. Anne, seccaden gelsin. Bize dua et, he mi?" Bir anne ruhunda biriken engin şefkatin hududunu tayin edebilecek bir ölçü var mıdır? Yememiş, yedirmiş, giymemiş, giydirmiş, uyumamış, uyutmuş. Hayatın fırtınalarında bizlere bir toz konmasın diye bütün varlığını vakfetmiş olan anaların ve babaların haklarını ödeyebilmek mümkün mü? Biz bir ana kaybettik. Şefkat, merhamet, iffet, edep, dürüstlük, cömertlik, tefekkür ve tahassüs şahikası bir ana. Hayata varlıklı bir ailede başladığı halde tevazu ve fukara gönüllülüğü ile zirveleşen bir ana. Efendisinin hizmetini ifa ederken dahi küçük çocuklarını ihmal etmeden Kur'an-ı Kerim hıfzını ikmal edebilen gayret ve feragat timsali hafıza bir ana. Temizlik ve intizamındaki titizliğine rağmen etrafındaki hatalara öfkesiz ve müsamaha ile muamele edebilen bir ana. İçinde yaşadığı cemiyetin yüce İslam nizamını istihfaf ve hatta istihkar ettiği bir hengamda dini vecibelerini çocukluk yıllarından itibaren ifada kusur etmeyen bir ana. Ağırlık merkezini kucağındaki yavru teşkil etmek üzere şefkat ve merhametini gördüğü veya görmediği bütün acizlere teşmil ederek duaları, endişeleri ve fiili alakalarıyla bütün mahlukatı kucaklamak temayülü ile dolu bir ana. İltifatı da, ikazı da ölçülüydü. En yakınına dahi hakkı söylemekten çekinmezdi. İçi dışı aynıydı. Samimiyetinden emin olunduğu için kimse kendisine kırılmazdı. Mertlikten hoşlanırdı. Küsmenin ne olduğunu bilmezdi. Yetimleri, kimsesizleri, yalnızları sevindirmek kendisine huzur kaynağı olurdu. Evlenecek genç kızlara kendine gelen hediyelerden hazırlayıp vermesi zevkiydi. Pintilikten nefret eden, gönül sarayından herkese ikram etmek isteyen bir anaydı o. Sohbetinden feyiz taşardı. Küçük çocuklara yaptığı sohbetlerde onların seviyesine inmesini bilir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini en güzel bir üslub ile onların idraklerine göre açıklardı. İslam'ın şekil ve ruhi estetiğini nefsinde cem etmişti. Bu hal ona Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Evliyaullah muhabbetinden bir akis idi. Onların menakıb ve ruhi dünyalarını açıklarken simasındaki nazif, latif ve zarif ifadesi, hayat dolu tebessümü, etrafına karşı eksilmez muhabbetli alakası, tükenmez tahammülü, gerçek mümine mahsus derin ve ince nezaketi meclislerde örnek idi. O, 7'den 70'e hitap etme maharetine sahip bir anaydı. Onun hayatı ve sohbetleri, nadide ve zarif çiçeklerden, misk kokulu güllerden yapılmış bir bukete benzerdi. En güzel çiçekleri ve rahiyaları onda bulmak mümkündü. Kendisine ba'su ba'del mevt'ten, ölümden ve ahiretten bahsettiğim zaman, beni korkutma, Rabbim merhamet sahibidir, derdi. Belki de bu hal ona Hazreti Mevlana'ya olan muhabbetinden sirayet etmişti. Mesnevi hikayelerinden çok hoşlanırdı. Bana da Hazreti Mevlana'ya muhabbet, Evliyaullah'a sevgi ve ruhi temayül zevkini ilk olarak aşıyanlardan biri odur. O, Mesnevi bahçesinden ser levhalı yazılarımın en arzulu okuyucularından biriydi. Zevkle okurdu. Yalnız Aynadaki Yalan adlı yazımı okuyunca uzun bir düşünceye daldı, derin bir ah çekti ve ne kadar doğru dedi. Bir müddet sonra da bana o yazıyı tekrar okusana demişti. Onun dünyadan ayrılışı bize Aynadaki Yalan yazısının yeni ve müşahhas bir örneği oldu. Velhasıl insan, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar hep bu aynadaki yalanların içinde çalkalanıp duracak. Şair Ziya Paşa bu hayat macerasını ne güzel tasvir eder. Dehrin ne safa var acaba sim üzerinde, insan bırakır hepsini hini seferinde. Şu fani olan zaman ile mekanın gümüş ve altınında hiçbir safa yoktur. Çünkü insan ebedi aleme yolculuk esnasında bunların hepsini bırakır, yalnız başına sefere çıkar. Son olarak onunla teneşirde beyazların içindeyken vedalaştık. Kefen sanki ona masum bir çocuğa sarılan bir kundak olmuştu. Hayat boyu elinden ve gönlünden düşürmediği Kur'an'ın nuraniyetine bürünmüştü. Parlıyordu. Beyazları çok severdi. Şimdi içinde bulunduğu bu beyazlık ise değişik bir beyazlıktı. Sanki ona ukbanın bir vuslat tebessümüydü. Geride kalanlara beyazlar içinde selam olsun, diyordu. O, benim 4 Mart 1997 tarihinde Erenköy Sahra-i Cedid mezarlığında ilahi rahmete gönderdiğimiz annemdi. Benim annemdi. Benimle birlikte bütün müminlerin sevinçlerinde ve teessürlerinde hissedar olan hepimizin annesiydi. Ya Rabbi, pederimle beraber annem beni küçük yaştan itibaren nasıl terbiye etmişler, seni tanıtıp senin yolunda istikametlendirmiş ve senin dostlarını sevdirmişler ise, sen de lütfundan ve kereminden babama uzun bir ibadet, ameli salih ve irşad ömrü nasip eyle. Rahmetine tevdi ettiğimiz annemi de merhametine gark eyle. Bu yazıyı okuyan kardeşlerimizi de kalpleri nuru ilahiyle ışıldayan, marifet denizinden nasip alan, lütuf ve kerem tecellilerine mazhar olan kullarından eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbim! Amin. Onu tanıyan veya ancak şu aciz satırlarımla tanıyacak olan bütün müminlerden muazzez ruhu için Fatihalar ikram etmelerini istirham ederim.